Ayrım 9, Bolivya Günlüğü, Che Guevara, sayfa 150. Mayıs 1967, 1 Mayıs. Bayramı çalı çırpı söküp yol açarak kutluyoruz. Ama ağır ilerliyoruz. Akarsu'nun iki kola ayrıldığı yere daha ulaşamadık. Almedia, Havana'da benim ve Bolivyalı ünlü gelirleri öven bir konuşma yaptı. Söylev uzun fakat iyiydi. 3 gün yetecek yiyeceğimiz var. Bugün NATO sapağına bir kuş vurdum. Kuş dönemi başladı demektir. 2 Mayıs. İlerlemenin ağır yürüdüğü ve coğrafi durumun belirsizlik gösterdiği bir gün. Çalılıkları temizleme güçlüğü yüzünden ancak 2 saat yürüyebildik. Bir tepeden Nechiazon'un yakınlarında olduğumuzu kestirdim. Demek çok kuzeydeyiz. Ama daha iki aradan eser yok. Miguel ve Benigo'ya bütün gün iki ara ya da bir akarsuya ulaşacak bir yol açmalarını emrettim. Çünkü hiç suyumuz kalmadı. Yiyeceğimize kıt kanat 5 gün yeter. Havana radyosu abartılı Bolivya haberleriyle bezediği saldırıdan istiyonunu sürdürüyor. Yükseklik 1760 metreye ulaştı. 1730 metrede uyuduk. 3 Mayıs. Bugün sürekli çalılıkları kesme işiyle geçirdik. 2 saatlik yararlı bir yürüyüşten sonra bir dere kenarına ulaştık. Suyu bol ve akışı kuzeye doğru gibi. Yön değiştirip değiştirmediğini anlamak için yarın bir keşif yapacağız. Çalılıkları kesmeye devam. 2 günlük yiyeceğimiz kaldı. O da az yetinmek koşuluyla. Nechiazon'dan 200 metre ve deniz düzeyinden 1080 metre yüksekteyiz. Uzaktan bir motor sesi geliyor ama yönü belli değil. 4 Mayıs. Sabahleyin Coco ve Aniceto Salyapan'ı keşfe çıktıkları sırada bize yol açmayı sürdürdük. Saat 13'te geldiler ve nehrin doğuya ve güneye kıvrıldığını, bunun ileride yönün değişmemesi koşuluyla iki ara olabileceğini söylediler. Çalı çırpı temizleyenleri çağırmalarını ve yolun suyun akışın yönüne doğru sürdürülmesini emretti. Saat 13.30'da yola koyulduk ve saat 17'de genel yönün doğu kuzey doğu olmasından bu suyun iki ara olamayacağını anlayarak durduk. Yol açanlar su bulamadıkları ve yalnızca kuru toprakta gördükleri haberini yolladılar. Rio Grande'ye doğru yol aldığımızı umarak ilerlemeye devam ettik. Arkadaşlarımız bir kakare avladılar ancak küçük olduğundan yol açıcıları bıraktılar. Kıt kanat 2 günlük yiyeceğimiz var. Radyo, Loro'nun bacağından yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi. Şimdiye kadar ifadesi iyi. Her şey onun evde yaralanmadığını gösteriyor. Belki başka yerde kaçarken vurulmuştur. Yükseklik 980 metre. 5 Mayıs. Tam 5 saat yürüdük ve 12-14 kilometre yol aldık. Inti ve Beringo'nun kuruldukları kampa ulaştık. Haritada gösterilmemiş olan Kongre Irmağı kıyısındayız. Bu akarsu sandığımızdan çok daha kuzeyde. Bu durumda akla şu sorular geliyor. Kiara nerede? Beringo ve Anisato iki arada basına uğramamışlar mıydı? Saldıranlar Yogi'nin adamları olmasın. Çivinik bizi ayı sığınağına götürecek yolda ilerlediğimizi sanıyoruz. Oradaki günlük yiyeceğimiz olmalı. Sonra da eski kampa gideceğiz. 2 büyük kuş ve 1 kakare vurduk. Bu bize yiyeceğimizi arttırma, 2 günlük paket çorba ve konserve et yediğine sahip olma imkanı sağladı. Inti, Coco ve doktor avlanmak için pusu kurdular. Devrain, gerilla şefi ya da kuruculuğundan sanık olarak Camire'de bir askeri mahkeme tarafından yargılanacağı ilan edildi. Annesi yarın gelecekmiş. Bu iş etrafında çok gürültü koparılıyor. Loro'dan hiç haber yok. Yükseklik 840 metre. 6 Mayıs. Ayı kampına ulaşma konusunda hesaplarımız yanlış çıktı. Küçük ev sandığımızdan da uzakmış. Yolda tıkalıydı. Aşmak gerekti. Eve yürümekten bıkmış adamlarla ve 1400 metreye ulaşan tepeleri aşarak saat 16.30'a ulaştık. Sondan önceki yemeğimiz çok yabandı. Yalnızca bir keklik vurduk, onu da yolu açana ve onu izleyen 2 kişiye verdik. Haberler hep Debra ile ilgili. Yükseklik 1100 metre. 7 Mayıs. Ayı kampına sabah erkenden vardık. Orada bulunan 8 kutu sütle kahvaltı ettik. Biraz gücümüz yerine geldi. Sınaktan bazı gereçler de çıkardık. Bazı görevi yapacak olan bir mavziri NATO'ya verdik. Ayrıca 5 tane tank savar el bombası da aldık. NATO geçirdiği bir kusma krizi sonunda fenalaştı. Kampa varır varmaz, Meningio, Urbano, Leon, Aniceto ve Pablito küçük çiftliği gezmeye gittiler. Sonra çorbaları ve eti yedik. Ama mahzende biraz iç cihaz stokumuz var. Orada gördüğümüz ayak izleri ve bazı hasarlar askerlerin buradan geçmiş olduğunu gösteriyor. Keşifçiler elleri boş döndüler. Askerler çiftliğe girmişler ve mısırları kesmişler. Yükseklik 880 metre. 8 Mayıs. Erkenden sığınan düzenlesini ve iç yağı kutularını indirilip şeylere doldurmasını emrettim. Başka yiyeceğimiz de yok. Saat 10.30'a doğru pusu yerinden birkaç silah sesi duyuldu. Silahsız 2 asker Nechiazon'a doğru ilerliyorlarmış. Paşa onları öncü sanmış. Ayak ve karınlarından yaralamış. Onlara uyarısını dinleyip yürümedikleri için ateş ettiğini söylemiş. Onlarsa bir şey duymamışlar. Pusu kötü düzenlenmiş ve paça doğru hareket etmemişti. Çok sinirli. Antonio ve birkaç kişi sağ tarafa gönderilince durum düzeldi. Askerler 2 hora civarında olduklarını söylediler ama yalan. Öğleyin 2 askeri telaşla Nechiazon'dan aşağı inerken yakaladık. Ava çıktıklarını, 2 ara yoluyla dönerlerken bölüklerin yok olduğunu ve onu aradıklarını söylediler. Onlar yalan söylüyorlardı. Gerçek şuydu. Askerler av alanına konaklıyorlardı ve helikopter bugünlerde onlara erzak taşımadığı için bizim çiftlikten yiyecek almaya gidiyorlardı. Birincilerin ellerinden kızartılmış ve çiğ mısır paketlerini, 4 kutu balığı, şeker ve kahveyi aldık. Böylece yediğimiz bol yağla bugünkü yiyecek işimiz çözümlenmiş oldu. Bazıları hastalandı. Daha sonra nöbetçiler askerlerin ırmağın dönemecine gidip geldiklerini haber verdiler. Askerlerin sayısı 27'yi bulunca gerginlik arttı. Anormal bir durum sezmiş olacaklar ki Asteman Lara'da yönetimindeki grup ilerledi. Lara'da ateş açtı ve iki acemi askerle birlikte öldü. Gece oluyordu. Bizimkiler ileriye atılıp 6 askeri yakaladılar. Geri kalanlar çekildi. Bilanço 3 ölü ve 10 tutsak, 2 yaralı, 7 M1 ve 4 mavzer, kişisel eşyalar, donatım ve açlığımızı gidermek için içeceğiyle yediğimiz biraz yiyecek. O gece orada yattık. 9 Mayıs. Saat 4'te uyandık. Askerleri konuştuktan sonra salıverdik. Üstlerindeki asker giysileri de ayakkabılarını aldık. Yanına başka şeyler giydirdik. Yalan söyleyenlere gelince onları donla gönderdik. Yaralıyı da yüklenip çiftliğe doğru gittiler. Saat 6.30'da mahzenden geçip ganimetleri yerleştirdikten sonra maymunlar derisine doğru çekildik. Yiyecek olarak yalnız iş yağımız kaldı. Neredeyse bayılıyordum. Yolumu ağır adımlarla da olsa sürdürebilmek için 2 saat uyumam gerekti. Genel olarak yürüyüş böyle geçti. İlk rastladığımız su kenarında iç yağıyla çorba yaptık. Çocuklar çok dermansız ve çoğumuzun ödemi var. Gece ordu çarpışmanın sonucunda verdiği ölü ve yaralıları açıkladı ama tutsaklardan söz etmedi. Büyük çatışmalardan ve büyük kayıplar verdiğimizden söz ediyorlar. 10 Mayıs. Çok yavaş ilerliyoruz. El Rubio'nun mezarının bulunduğu kampa geldik. Kurtulmuş etler ve yağlar bozulmuştu. Hepsini topladık. Askerler hariç hiçbir iz yok. Nechoza'da sakınarak geçtik. Müger'in keşif yaptığı fakat yolu kısmen tıkalı olan bir boğazdan Frigenda'ya doğru yol almaya başladık. Saat 17'de durduk. Kuru eti ve yağı yedik. Yükseklik 800 metre. 11 Mayıs. Öncüler bizden önce çıktılar. Ben haberleri dinlemek için bir süre kaldım. Biraz sonra Urbano geldi. Beningo'nun bir yaban domuzu vurduğunu, parçalamak ve pişirmek için ateş yakma izni istediğini söyledi. Beningo, Urbano ve Miguel yere doğru yol açmayı sürdürürken biz de orada kalıp hayvanı yemeye karar verdik. Saat 14'te yürümeye başladık ve saat 18'de kamp yaptık. Miguel ve ötekiler ilerlediler. Beningo ve Urbano ile ciddi şekilde konuşmalıyım. İlki, çatışma günü bir kutu konserve yemiş ve inkar etmiş. Urbano da Erubio'nun kampındaki kuru etin bir kısmını. Bölgede hareket halinde olan 4. Tümenin komutanı Albay Roche'nin görevinden alındığı ilan edildi. Yükseklik 1050 metre. 12 Mayıs. Ağır bir yürüyüş oldu. Urbano ve Menekio yol açıyorlardı. Saat 15'te 5 kilometre uzaktan gölü gördük. Biraz sonra da eski bir yol bulduk. Bir saat sonra bal kabakları da bulunan uçsuz bucaksız bir mısır tarlasına vardık. İç yağıyla kabak kızartması ve mısır taneleyip mısır kebabı yaptık. Keşfe çıkanlar döndüler ve temel Henry Loredo'nun günlüğünde iyi bir dostça söz ettiği Chico'nun evine gittiklerini söylediler. Chico evde değildi ama içeride 4 ırgat ve bir hizmetçi kadın vardı. Biraz sonra kocası da geldi, onu da alıkoyduk. Pirinçli domuz, sakatattan kızartma ve ek olarak bal kabağı pişirdik. Pombo, Arturo, Willy ve Dario çuvalları beklemek için kaldılar. Yazık ki evdekinden başka su bulamadık. Saat 15.30'da ağır adımlarla çekildik. Herkes hastaydı. Evin beyi gelmemişti. Ona yaptığımız hasarı ve neleri kullandığımıza dair bir yazı bıraktık. Irgat ve hizmetçilere de hizmetlere karşılığında 10'ar dolar verdik. Yükseklik 950 metre. 13 Mayıs. Kusma ve ishal günü. Gerçek bir iç organlar konseri. Domuzu sindirebilmek için günü tam bir hareketsizlik içinde geçirdik. Kusuncaya değin kendimi çok kötü hissettim. Sonra biraz düzeldim. Akşam mısır kebabı, kabak ve dünkü şölenden arta kalanları yedik. Daha doğrusu yiyebilecek durumda olanlar yedi. Bütün radyolar Venezuela'ya yapılan bir küba çıkarmasının başarısızla sonuçlandığını ısrarla yayınladılar. Leon hükümeti olayla ilgili iki kişinin ismini ve rütbesini verdi. İkisini de tanımıyorum. Ama bir şeylerin sarpa sardığı da anlaşılıyor. 14 Mayıs. Erken yola çıktık. İsteksizdik. Amacımız Benigno ve Kamba'nın bir keşif sırasında buldukları bir patikadan Pirrenda Gölü'ne varmaktı. Hareketten önce adamları topladım ve takıldığımız sorunlar hakkında düşüncelerimi söyledim. En önemlisi yiyecek konusuydu. Benigno bir kutu konserve yediği ve susunu kabul etmediği için, Urbano'yu da gizlice kuru et yediği ve Anesoto'yu da yemek konusunda işbirliği yapmaya gönüllüyken başka konularda yan çizdiği için eleştirdi. Toplantı sırasında yaklaşmakta olan bir kamyonun sesi duyuldu. Bir gün işimize yarar diye yakın bir sığınağa 50 kadar bal kabağı ve 2 kantal tanelenmiş mısır yerleştirdik. Yoldan çıkmış fasulye toplamaya başlamıştık ki yakınımıza patlamalar duyuldu ve az sonra bizi vahşice bombalayan uçağı gördük. Ama mevzilerimizi değil 2-3 kilometre uzağa bombalıyordu. Ufak bir tepeye tırmanmaya başladık. Oradan göl görünüyordu. Askerler atışı sürdürüyorlardı. Güneş batarken sakinleri tarafından kısa bir süre önce terk edilmiş bir eve rastladık. Yiyecek buldu. Su da vardı. Güzel bir pilav tavuk yahnisi yaptık ve saat 4'e değin orada kaldık. 15 Mayıs. Kaleler bir şey yok. 16 Mayıs. Yola başlar başlamaz kusma ve ishallerle birlikte şiddetli bir karın ağrısına tutuldum. Ağrıyı demarol ile kestiler. Beni bir hamağa taşırlarken kendimi kaybetmişim. Uyandığımda kendimi iyi hissettim. Ne var ki kundak çocuğu gibi altımı kirletmişim. Bir pantolon buluşturup verdiler ama su yokluğundan bir fersah öteden pis pis kokuyordum. Günü olduğumuz yerde geçirdik ve hiç kendimde değildim. Kokon ve Nato civarda keşfe çıktılar ve güneyden kuzeye yönelen bir yol buldular. Gece ay ışığından yararlanıp ilerledik. Oda kaybolunca dinlendik. İçinde bulunduğumuz bütünle izole koşullardan bahseden 16 numaralı mesajı aldık. 17 Mayıs. Yürüyüş saat 13'e, yaklaşık 3 gün önce terk edildiği anlaşılan bir kereçteci atölyesine varıncaya dek sürdürdük. Fıçılar içinde şeker, mısır, içi, un ve su vardı. Oraya kampımızı kurduk. Çocuklar kamptan çıkıp ormanda kaybolan yolları keşfe gittiler. Roald'un ayağında şiddetli ağrılar veren ve yürümesi engelleyen bir yara açıldı. Kuvvetli bir antibiyotik sürdük. Yarın da yaracağız. Yaklaşık 15 kilometre yol aldık. Yükseklik 920 metre. 18 Mayıs. Günü işçiler ya da ordu gelir korkusuyla pusuda geçirdik. Yeni bir şey yok. Miguel ve Pablito gidip 2 saat uzakta çaprazlama uzanan bir yol kenarında su buldular. Roald'un yarasını deldik ve 50 mililitre irinli sıvı akıttık. Sonra da iltihaba karşı bir tedavi uyguladık. Bir adım atacak durumda değildi. Bu gerilla savaşında ilk kez dişecektim. Kurbanım Kamba. Her şey iyi geçti. Ufak bir pırana pişirilmiş ekmek ve akşam da kötü bir sebze çorbası yedik. Hepsini kustum. 19 Mayıs. Öncüler kavşakta pusu kurmak için erkenden yola çıktılar. Oraya varınca yerlerini biz geçtik. Onlar da Roald'u alıp kavşağa getirdiler. Merkez grubun bir kısmı bir suya dek yürüdü. Çantaları oraya bırakıp yavaş yavaş iyileşmekte olan Roald'u taşıma yardım etmek için geri döndü. Antonio suyun akış yönünde ufak bir keşfe çıktı ve terk edilmiş bir askeri kamp buldu. Orada da kuru erzak vardı. Nachioza uzak olmamalı ve yaptığım hesaba göre Kongre Irmağı'nın alt tarafında bulunuyoruz. Tahmin edilenin aksine bütün gün yağmur yağdı. 10 gün yetecek kadar yiyeceğimiz var. Etraf bal kabağıyla ve mısır dolu. Yükseklik 780 metre. 20 Mayıs. Bugün yerimizden kıpırdamadık. Merkez grup sabahleyin pusuya yattı ve öğleden sonra her zaman Pombo'nun yönetiminde bulunan öncü onun yerini aldı. Pombo, Miguel'in seçtiği yerin kötü olduğu kanısında. Miguel, ırmağın akış yönünde bir incelemeye çıktı ve sırt çantası olmadan 2 saat içinde Nachioza'yı buldu. Kim tarafına atıldığı belli olan bir el silah sesi duyuldu. Nachioza kıyısında iki manga askere ait olması gereken başka bir askeri kampın izleri var. Louis'in hırçınlığı yüzünden yine olay çıktı. Ceza olarak pusuya gitmesini yasakladım. Olgunca karşıladı sanırım. Bir basın konferansında Barrientos, Devre'nin gazetecilik niteliğini kabul etmediğini ve Conrad'den ölüm cezası isteyeceğini açıkladı. Hemen hemen tüm gazeteci ve yabancılar ona Devre hakkında soru sordular. Kendine inanılmayacak kadar zayıf dayanaklarla savundu. Bu tahmin ettiğimizden de aciz. 21 Mayıs. Pazar. Hareket yok. Yine aynı yerde kaldık ve öğle saatlerinden başlayarak 10'ar kişilik nöbetlerle pusuya yattık. Kralın durumu iyiye gidiyor. Yarısını ikinci kez yardılar ve yaklaşık 40 mililitre irinli sıvı çıkardılar. Ateşi düştü ama ağrısı var ve yürüyemez durumda. Şimdilik bütün kaygım bu. Akşam doğuda bir yemek yedik. Çorba, un, kurutulmuş et kıyması ve mısırlı bal kabağı. 22 Mayıs. Umudumuz gibi oldu. Dolma atölyesinin sorumlusu Guzman Robles, şoförü ve oğlu öğleyin hurda bir ciple geldiler. Başlangıç olup bitenleri anlamak üzere ordu tarafından gönderilmiş bir öncü gibi göründüyse de yavaş yavaş açıldı ve akşam oğlunu tutsak bırakarak Gutierrez'e gitmeye razı oldu. Yarın dönecek. Öncüler bütün gece pusuya yatacaklar ve yarın saat 15'e dek bekleyeceğiz. Ondan sonra da hemen çekilmeliyiz. Çünkü durum tehlikeli olabilir. Adamın bizi ele vermeyeceğini sanıyoruz. Ama ısmarladığımız ötebedi kuşku uyandırmadan satın alabilecek mi? Toprağın üzerinde kullandığımız her şeyin karşılığını ödedik. Zaran da limon ve İpsada'daki durum hakkında bize bilgi verdi. İpita'da bir temen varmış ve diğer yerlerde ise asker yokmuş. Tataranda hakkında birlikleri de kulaktan dolma oraya hiç gitmemiş. 23 Mayıs. Gergin bir gün. Atölyenin sorumlusu bütün gün görünmedi. Çevrede hareket sezilmiyordu ama biz yine de 17 yaşındaki bir oğlan olan Tuts'u alıp akşam üzeri çekilmeye karar verdik. Patikada bir saat yürüdük ve yolda uyuduk. Yanımızda 10 günlük yiyecek vardı. 24 Mayıs. 2 saatte Nachioza'ya vardık. Her taraf ıssızdı. Saat 4'te Kongre Irmağı'nın akış yönünde yola çıktık. Dün Ricardo'nun bugün de Moro'nun ağır ve istesiz adımlarına ayak uydurarak yavaş yürüdük. İlk yolculuğumuzun ilk gününde kullanmış olduğumuz kampa vardık. İz bırakmadık. Yeni izlere de rastlamadık. Radyo Debre'nin Habeas Corpus haberin talebini reddedeceğini duyurdu. Yaptığım hesaba göre Saradillo'nun bir ya da 2 saat uzaklıkta bulunuyoruz. Doğru ulaştığımız zaman ne yapacağımızı düşüneceğiz. 25 Mayıs. İz bırakmadan 1,5 saatte Saradillo'ya vardık. Nehrin akışının tersi yöne doğru Canyade'nin yaklaşık 2 saat yürüdük. Yemeğimiz oradaydı. Saat 15.30'da tekrar tırmanmaya başladık. Yine 2 saat yürüdük. Saat 13'te doğru durağa ulaşmadan 1100 metrede kamp yaptık. Oğlana göre büyük babasının Çakos'una değin iki fersah ve beni göre de Rio Grande üzerinde Bergas'ın evine kadar bir günlük yol var. 26 Mayıs. 2 saatlik yürüyüşten ve 1200 metrelik durağa ulaştıktan sonra oğlanın büyük babasının Çakos'una vardık. Orada çalışan iki hırkatı bize doğru yürüdükleri için yakalamak zorunda kaldık. Bunlar ihtiyarın kayınbiraderleriydi. Yaşları 16 ile 20 arasında. Bize oğlanın babasının yakalandığını ve her şeyi açıkladığını anlattılar. İpitada'da 30 asker varmış. Her yerde devre geziyorlarmış. Kızartılmış domuzu iç yere pişmiş bal kabağı yedik. Bölgede su yok. İpitada'dan fıçıyla getiriyorlar. Akşam İpitada'ya 4 ve daha batıya doğru 4 olmak üzere 8 kilometre uzaklıktaki ilk kardeş ağaç Çako'ya doğru yola çıkıp şafakta vardık. Yükseklik 1100 metre. 27 Mayıs. Tembellik biraz umutsuzluk günü. Vaat edilen mucizeler yerine bula bula biraz kurumuş şeker kamışı ve işe yaramaz bir pres bulduk. Tahmin ettiğimiz gibi Çako'nun ihtiyar sahibi öğleyin arabasıyla domuzlar için taşıdığı suyla geldi. Dönerken açlıların pusuya yattığı yerde bir şeyler sezmişti. Açlar onun bir ırgatı tutuklattılar. Saat 18'de alıkoydular ve bu saatte pazartesiye değin civardan ayrılmamalarını ve kimse başbozluk etmemelerini öğütleyerek iki kardeşin küçüğüyle birlikte adamı salıverdik. 2 saat yürümüştük ve Karagoteran'da da yol kenarında bir mısır tarlasına uyuduk. 28 Mayıs. Pazar. Erkenden kalktık ve yürümeye başladık. 1,5 saatte Karagoteran'da kokularını geçtik ve Beninge ve Koku Keşfe çıktılar. Fakat bir köylü onları görmüş, tutuklamışlar. Çok geçmeden özel korku belirtileri göstermeyen bir yanı tutsak birikmişti yanımızda. Ta ki ihtiyar bir kadın şu çocukları bizi görüp haykırmaya başlayana dek. Ne Paco ne de Pablo kadını tutuklamaya cesaret edebildi. Kadınla çocuklar köye doğru kaçtılar. İki ucuna mevzinelerek saat 14'te köyü işgal ettik. Biraz sonra petrol istasyonunun çipini aldık. Petrol istasyonuna ve şahıslara ait toplam 2 cip ve 2 kamyona el koyduk. Bir şeyler yedik. Kahve içtik ve pek çok tartışmadan sonra saat 19.30'da Ipitakioto yönünde yola çıktık. Bir dükkana girdik ve 5500 dolarlık mal alarak bunları törenle köylülere emanet ettik. İtalya'da konuk kaldığımız evde bizi işten karşıladılar. Ipitakioto'daki dükkanın sahibi de oradaydı. Fiyat listesi yaptık ve sıkı bir pazarlığa giriştim. Fakat sanırım beni tanıdılar. Peynir ve ekmekleri vardı. Kahveyle birlikte ikram ettiler. Ama bu konukseverlikte bir bit yeniği var. Santa Cruz'a giden demir yolunu izleyerek Espino'ya doğru yolumuzu sürdürdük. Fakat kamyonlarımızdan bir Ford, Espino'yu 3 fersah kala bozuldu. Sabahı onu çalıştırmaya uğraşarak geçirdik. Ancak çabalarımız boşa gitti. Çünkü 2 fersah daha gittikten sonra tam ve kesin olarak durdu. Öncüler çiftliği ve cipini ele geçirdiler. 4 kez gidip gelerek bizi taşıdılar. Yükseklik 880 metre. 27 Mayıs. Espino eski köy 58'de su baskınında sular arasında kaldığından yeni bir köy sayılır. Sakinler hep Guarani yerlisi. Çok çekingen insanlar. İspanyolcayı az biliyorlar ya da öyle görünüyor. Yakında çalışan petrol işçileri var. Hepimizin içine rahatla yerleşebileceğimiz bir kamyon ele geçirdik ama fırsatı kaçırdık. Çünkü Ricardo yüzünden bir batağa saplanıp kaldı. Ayrı bir dünyaya düşmüşüz gibi büyük bir sessizlik oldu. Koko çevredeki yollarda keşfe çıktı ama yetersiz ve çelişik bilgilerle geri döndü. O kadar yetersiz ki tehlikeli olmakla birlikte bizi Rio Grande'ye götürecek olan bir yola sapmaya karar vermişken vazgeçtik ve su bulunduğu için Muçiere'ye gitmeye karar verdik. Örgütlenme sorunlarına rağmen saat 3.30'da önce grubu ciple, ötekiler yayıl olarak yola çıktılar. Radyo kamerada bulunan Loro'nun kaçtığını bildirdi. 30 Mayıs. Demir hattına vardık ama Mikore'ye gittiğini işaret edilen yolun gerçekte bulunamadığını gördük. Araştırdık ve kavşaktan 500 metre ötede petrol yataklarına ulaşan bir yol bulduk. Öncüler ciple oraya doğru gittiler. Antonio geri çekilirken bir delikanlı köpeğiyle ortaya çıktı. Durması için uyarıda bulununca da kaçıp gitti. Bu olay karşısında Antonio'yu yolun başında pusuda bıraktım ve 500 metre ileriye çekildik. Mugier gelip doğuya doğru 12 kilometre yol gittikleri halde ne eve ne de suya rastladıklarını, yolun da kuzeye doğru kıvrıldığını haber verdi. Yanıma 3 kişi alıp bu yolu 10 kilometre kuzeye doğru izleyip incelemesini ve karanlık basmadan dönmesini söyledim. Saat 15'te rahatça uyurken pusudan atılan bir silah sesiyle uyandım. Haberler çabuk ulaştı. Ordu ilerlemiş ve tuzağa düşmüş. 3 ölüyle bir yaralı, bilanço bu galiba. Bu pusuya katılanlar Antonio, Arturo, Nato, Louis, Willy ve Raul. Yeo olarak geri çekildik. Kavşağa dek 12 kilometre gittik. Fakat Miguel'e rastlamadık. O zaman öğrendik ki cipin motoru da su kaynatmış. 3 kilometre uzakta bulduk onu. Hepimiz tankın içine işedik ve buna bir matarosu ekleyerek Julio ile Pablo'nun bizi beklediği son noktaya ulaştık. Saat 2'de herkes 3 hindi ve biraz domuz eti çevirdiğimiz bir ateşin etrafına toplanmıştı. Bir hayvanı bulduğumuz sular ne olursa olmaz diyerek önceden tattırmak için yanımıza götürmeye karar verdik. Daha aşağılara iniyoruz. 750 metreden 650 metreye. 31 Mayıs. Cip idrar ve bir matara suyla yolunu yiğitçe sürdürüyor. İki olay tempomuzu bozdu. Kuzeye kırılan yol bitti. Mugel hareketi durdurmak zorunda kaldı. Gözcü gruplarından biri bisikletle tuzak kurmaya gelen ve işi bu olan Gregory Vargas adlı bir köylüyü yakaladı. Adamın davranışları güvenilir değildi ama su kaynakları hakkında değerli bilgiler verdi. Birini köylüyü kılavuz alarak gidip su getirmek ve yemek pişirmekte görevlendirdi. Dönüşte orada iki kamyon görmüşler ve alelacele pusu kurmuşlar. İki kişi öldürmüşler galiba. Tank savar el bombası NATO'nun burnunun dibinde patlamış. Yaralanmamış ama silahı paramparça olmuş. Uçaklar tarafından rahatsız edilmeksizin geri çekilmeyi sürdürdük ve ikinci su kaynağına ulaşıncaya dek 15 km yol aldık. Gece olmuştu. Cip son durağındaydı çünkü benzin kalmamış motorda kızmıştı. Gece yemek yiyerek geçirdik. Ordu yayınladığı yeni bildirde Dümir Asubay'la bir erin öldürüldüğünü kabulleniyor ve bizden de ölenler olduğunu görüldüğünü öne sürüyor. Yarın demir yolunu aşıp dağlara ulaşma niyetindeyim. Yükseklik 620 metre. Ayın analizi. Dağlardaki uzun yürüyüşlerimize karşın Yogi'ne bağlantı kuramayışımız olumsuz bir nokta. Bazı belirtiler onun kuzeye doğru yer değiştirdiğini gösteriyor. Askeri bakımdan kaybı uğramaksızın orduya kayıplar verdiren 3 yeni silah çatışma ve ayrıca Pürrendi ve Karakotaranlara girişlerimizin başarılı işaretleri. Köpekler iş yararı olmadıkları anlaşılarak hizmetten çıkarıldı. En önemli noktalar şunlar. Manila, La Paz, Yogi'nde bağlantı sağlanamaması yüzünden 25 kişi kalmamız tümüne bir eksiklik. Bizden artık korkmamakla, hatta gerillalara hayrolmamakla birlikte, köylerden tek bir kişinin bile bize katılmaması da bir eksiklik. Yavaş yürüyen, çok sabır isteyen bir iş bu. Öyle sanıyoruz ki, parti kolye aracıyla hiçbir şart koşmadan işbirliği öneriyor. Debray, iş etrafında koparılan yaygara, hareketimize kazanılmış 10 çatışmadan daha fazla savaş ruhu aşıladı. Gerilla yavaş yavaş güçlü bir moral kazanıyor. İyi yönetilirse başarı kaçınılmaz. Ordu örgütlenemiyor. Tekniğe fark edilir bir gelişme yok. Ayın haberi. Doron'un tutuklanması ve kaçması. Şimdi bize dönmese de bağlantı kurmak için La Paz'a gitmesi gerekiyor. Ordu, bizimle işbirliği yapan Masikoro bölgesi köylülerinin tutuklandığını duyurdu. Artık farklı belirtiler çevresinde olsa da köylüler üzerinde her iki tarafında terör uygulayacağını aşamaya geliniyor. Gerilla'nın gelişimi için gerekli niteliksel değişim bize zafer kazandıracak. 9. ayrımın sonu, sayfa 169.